Ayrım 17.
İşte ben atımı düşmana doğru sürüyorum. Arkamdan gelmeyen öldürülecektir diyerek Tatarların üzerine yürüdü. Eski Türklere göre yurdun nedenli değerli olduğunu bu tarihsel olaydan anlayabiliriz. Eski Türklere göre yurt töre yani ulusal kültürdü. Kaşgarlı Mahmut sözlüğünde yazılı ülkeden geçilir, töreden geçilmez. Divan-ı Lügat İttürk, TDK, cilt 11, sayfa 25. Atasözü, ulusal kültüre verilen değerin derecesini gösterir. Eski Türklerde egemenlik ilindi. Küçük illerde bütün il bir millet meclisi durumundaydı. Halkın alın yazısı bu meclisin yönetimindeydi. Büyük illerde boy beylerinden oluşan Şölen adlı kurul, ille ilgili işlere karar verirdi. Hakanlıklarda, ilhanlıklarda ise millet meclisi niteliğinde olmak üzere kurultay vardı. Bu kurullardaki görüşmelere kengeç denilirdi. İl mi yaman, bey mi yaman atasözü egemenliğin Hakan'da olmayıp ilde olduğunu gösterir. Çünkü Hakan'ı seçen ve düşürebilen kurultaydı. Savaş açma ve barış isteme gibi önemli işler kurultayın kararıyla olurdu. Tozda, dumanda ferman okunmaz atasözü, bunalım alanlarında duruma halkın egemen olduğunu gösterir. Eski Türklerde eşitlik de çok güçlü olarak yerleşmişti. Harizm'deki teke Türkmenlerinde ne tutsak ne hizmetçi vardı. Herkes eviyle ilgili işleri görür, her il birbirine eşit bireylerden oluşur. Eski Türklerde bir il, başka illeri buyruğu altına aldığı zaman onların siyasal örgütünü bozmazdı. Uyruk olan ilin eski başkanı Yapgu yani Melik adıyla eski yerini korurdu. Hakan bunun yanında Şad ya da Şahne, Şahne adıyla bir komiser bulundururdu. Bir Hakan da başka hakanlıkları aldığı zaman eski hakanları yerlerine bırakırdı. Yalnız kendisi İlhan adıyla bunların başkanı durumuna geçerdi. Zaten il sözcüğünün asıl anlamı barış demektir. İlçi, barışçı anlamındadır. İlin simgesi olan Gök Tanrı barış tanrısıdır. İlhan barış dininin bir yayıcısı durumundadır. Türk ilhanları bütün Türk illerini barışa çağırıyorlardı. Bütün hakanlara oğlum diye sesleniyorlardı. Türklerin bütün savaşları sürekli ve geniş bir barış çevresi kurmak amacıyladır. Bütün ilhanlıklar dönemlerinde Mançurya'dan Macaristan'a değin bütün Turan ülkesi çok mutlu bir barış ve güvenlik hayatı yaşamıştır. Türk ilhanları emperyalist de değildiler. Çünkü yalnız Türk illerini birleştirmekle yetiniyorlar, başka ulusların ülkelerini almaya çalışmıyorlardı. Hunların ilk ilhanı Mete'nin iki kez Çin devleti eline geçtiği halde imparatorluğu kabulden çekinmesi bu savımıza bir kanıttır. Barış ahlakını Atilla'da bile görürüz. Atilla'ya en büyük utkuları zaferleri elde ettiği savaşlar sırasında ne zaman barış önerilmişse o anda öneriyi benimsemiştir. Dünyanın en demokratik budunu eski Türkler olduğu gibi en feminist, kadına saygılı, kuşağı da yine eski Türklerdir. Zaten feminizm demokrasinin yani eşitliğin kadınlarla ilgili bir görünümüdür. Eski Türklerin bu erdemini aile ahlakı bölümünde göreceğiz. Orhun yazıtlarında Türk Hakanı şöyle diyor. Türk tanrısı Türk ulusu yok olmasın diye atalarımı gönderdi ve beni gönderdi. Ben Hakan olunca gündüz oturmadım, gece uyumadım. Türk ulusu açtı doyurdum, çıplaktı giydirdim, yoksuldu varlıklı kıldım. Bakınız M. Ergin, Orhun Abideleri 1970, sayfa 3-33. Türk ulusu da Hakan'ını yitirdiği zamanlar devletli bir ulustum, devletim ve yüceliğim hani, Hakanlı bir ulustum, Hakan'ım hani, hangi Hakan'a işimi gücümü vereyim? Bakınız AGY, sayfa 5-19 diye sızlanırdı. Ulusla Hakan arasındaki ilişkilerin neden içten olduğu bu alıntılardan anlaşılabilir. İşte eski Türklerde yurt ahlakı böyle yüksekti. Türklerin bundan sonra da en çok değer verecekleri ahlak yurt ahlakı olmalıdır. Çünkü toplumsal nitelikteki topluluklar arasında tam ve bağımsız bir yaşayışa sahip olan ve bir toplumsal organizma niteliğini gösteren ancak ulus ya da yurt adları verilen topluluktur. Aileler bu toplumsal organizmanın hücreleri, uğraş toplulukları ise organlarıdır. Ulustan daha geniş olan inandaş topluluğu ümmet ve uluslararası birlik, beynelmilelliyet gibi topluluklara gelince bunlar toplum niteliğinde değil, toplumlardan oluşan birer toplumlar topluluğu, camia niteliğindedirler. Bu topluluklardan her biri yalnız bir konuda ortak iken, bir ulus her konuda bireyleri arasında ortaklık bulunan bir topluluk demektir. Öyleyse ulus ülküsü başka topluluklarla ilgili ülkülerden, örneğin aile ülküsünden, uğraş ülküsünden, inandaşlık ülküsünden, uygarlık ve uluslararası birlik ülkülerinden daha yüksektir. Bu nedenle yurt ahlakının da öbür ahlaklara üstün olması gerekir. Özellikle bizim gibi siyasal düşmanları çok bulunan uluslar için en büyük dayanak yurt ahlakı olabilir. Yurt ahlakımız güçlü bulunmazsa ne bağımsızlığımızı, ne özgürlüğümüzü, ne de yurdumuzun bütünlüğünü koruyabiliriz. Öyleyse Türkçülük her şeyden çok ulus ve yurt ülkülerine değer vermelidir. 3. Uğraş ahlakı. Yurt ahlakından sonra uğraş ahlakı gelir. Eski Türkler uğraşa yol derlerdi ve yolda büyüğü soyda büyükten ileri sayarlardı. Bektaşilerin belden gelen seyit değil, ilden gelen seyittir demeleri de yolun soydan önce geldiğini gösterir. Eski bir atasözü, yoldaşların babanın obasına akın ederlerse sen de birlikte akın et diyor ki, bu da yoldaşların soydaşlardan daha ileride olduğunu gösterir. Eski Türklerde yönetici sınıf tudunlar. Türkçülüğün esaslarının değişik baskılarında bu sözcük yanlış olarak torunlar biçiminde okunmuştur. Kamlar, buyruklar, bitikçiler adıyla dört yola ayrılmıştı. Sonraları Osmanlı döneminde bunlardan mülkiye, ilmiye, seyfiye, kalemiye adları verilen dört yol oluştu. Ekonomik uğraşlarda bunlardan ayrı olarak vardı. Anadolu Selçuklularının son zamanlarında Ahiler Tarikatı, uğraş örgütleri, Fütüvvet ülkesine dayanan zaviyeler olarak kuruldu. Fütüvvetin sözlük anlamı baba yiğitliktir. Terim anlamı dünyada ve ahirette halkı kendi özünden üstün ve önce tutmaktır. Osmanlı dönemindeki esnaf loncaları ve ketüdağlıkları bu eski ahiler örgütünün uzantısı durumundaki kurumlardır. Eski dönemde bu tür esnaf örgütü bucaksal bir nitelik taşıyordu. Yani her kentin esnaf loncaları, uğraş dernekleri kendisine özgüydü. Bucak ekonomisi döneminde bu esnaf loncaları yararlı görevler yapıyorlardı. Fakat bucak ekonomisi yerine ulus ekonomisi geçince bu loncalar zararlı bir nitelik aldılar. Çünkü bucak ekonomisi döneminde bucaksal loncalar olağandı. Ulusal ekonomi döneminde ise ancak ulusal loncalar yararlı olabilirlerdi. İşte bu nedenden dolayıdır ki bugün eski esnaf loncalarını sürdürmeye çalışmak doğru değildir. Onları yıkarak yerlerine merkezleri devlet merkezinde olmak üzere ulusal uğraş dernekleri kurmalıdır. Örneğin dericilikle uğraşanları alalım. Her kentte bir dericilik derneği kurulmalı. Fakat başına bir şeyh ya da ketüda değil bir genel yazman geçirmeli. Her kentte bütün derneklerin delegelerinden bir merkez kurulu kurarak buna iş borsası adını vermeli. Bunun görevi o kentteki bütün derneklerin ortak işlerini görmek ve kentin ekonomik yaşayışını düzenlemektir. Yine dericilik derneğine gelelim. Her kentte bir dericilik derneği kurulduktan sonra bunlar arasında birlik, federasyon yaparak başkentte bir dericilik birliği genel merkezi kurulur. Aynı zamanda devlet merkezinde bunun gibi öbür dernek birliklerinin genel merkezleri de bulunur. Devlet merkezinde bu genel merkezlerin seçtikleri delegeler toplanarak bir dernekler üst birliği, konfederasyon kurarlar ve bu üst birliğin genel kurul üyelerini seçerler. Düşünceyle ilgili uğraşlarda çalışanlar da birer uğraş birliği kurarak bu üst birliğe katılırlar. O zaman bütün uğraş toplulukları düzenli bir ordu durumunda birleşmiş olurlar. Bu örgütün kurulması uğraş ahlakına bir yaptırım gücü sağlar. Çünkü bizde daha uğraş topluluklarına özgü bulunan uğraş ahlaklarının hiçbir yatırım gücü yoktur. Her birey yaşamını bir doktora, hukukunu bir avukata, servetini bir notere, çocuğunu bir öğretmene, dinini danışman bir müftiye bırakıyor. Bu bırakışa karşılık onları görevseverliğe zorlamak için elinde hiçbir baskı gücü yoktur. Bununla birlikte herhangi bir birey sağlığını, hukukunu, servetini, çocuğunu, gizlerini bıraktığı bu kişileri hiçbir surette denetleyemezse de Uğraş toplulukları kendi uğraştaşlarını denetleyebilirler. İşte böyle bir denetleme içindir ki her uğraş kendi uğraştaşları için bir tüzük düzenler ve bir onur kurulu kurar. Tüzük, uğraş ahlakının kurallarını gösterir. Onur kurulu da uğraş ahlakının bu kurallara uymayan uğraştaşlarına uyarma, kınama, geçici ya da sürekli olarak uğraştan uzaklaştırma cezalarından birini verir. İşte uğraş kurullarının bu tür denetlemesi bütün yurttaşların uzmanlarca uğrayabilecekleri zararlara engel olur. Uğraş örgütünün bir yararı da aynı uğraştan olan yoldaşlar arasında yardımlaşma sandıkları kurmak, dernekten olan yaşlıları, sakatları, hastaları, yetimleri ve dulları bu sandıktaki paralarla geçindirmektir. Çocukların eğitimi ve gençlerin teknikçe yükseltilmesi de bu yardımlaşma görevleri arasındadır. Bundan başka uğraş birlikleri kendi uğraşlarının geliştirilmesi için de para harcarlar ve çalışırlar. Örneğin sanayi ülkelerinden uzman getirtmek, sanayi ülkelerine öğrenci göndermek, ortak makineler ve başka araç gereçler getirtmek, üretim ya da tüketim kooperatifleri kurmak gibi işler. Her uğraş dalının iktisatça yükselmesini sağlayacak girişimlerdendir. Ulusal dayanışmayı güçlendirmek bölümünde uğraş ahlakının ortaya koyacağı dayanışmayla ilgili açıklamalar bulunduğundan burada bu kadarla yetinildi. 4. Aile ahlakı. Eski Türklerde ailenin 4 aşaması vardı. Boy, soy, türkün, bark. 1. Boy. Eski Oğuzlarda aile adı boy adıydı. Fakat Avrupa'daki aile adlarının tersine olarak küçük addan önce gelirdi. Salur Kazan, Bügdüz Emen, Kıyan Selçuk adlarında birinci sözcükler boy adı olup, ikinci sözcükler küçük addır. Bu adları Korkut Ata kitabında görüyoruz. Kaşgarlı Mahmut da Divanı Lügatında diyor ki, bir adamın kim olduğu anlaşılmak istenildiği zaman hangi boydansın diye sorulur. Divanı Lügat İt Türk, TDK. Cilt 3, sayfa 141. Bununla birlikte boy adının küçük addan sonra geldiği de görülür. Yunus Emre'deki Emre sözcüğü, Oğuz ilinin Emre boyundan başka bir şey değildir. Oğuzlarda her boyun kendine özgü bir damgası, bir ongunu, bir sünügü vardır. Türk töresine bakınız. Ziya Gökalp Türk töresi, 1977 baskı. Hazırlayan Y. Çotuk Söken. Oğuzlarda her boy sürüleriyle hazinelerini kendi damgalarıyla nişanlarlardı. Yakutlarda boya sip adı verilirdi. A. İnan'a göre Yakutça'da sip sözcüğü yoktur. Ziya Gökalp Almanca sippe sözcüğünü Yakutça sanmıştır. Bakınız Eski Türk Dini Tarihi 1976, sayfa 169. Bu sözcük Anadolu Türkçesinde sop biçimini almıştır. Yakutlarda sipin bireyleri arasında ekonomik bir ortaklık vardır. Bir kişi bağlı bulunduğu sipinin içinde istediği evde saatlerce oturup uyuyabilir. Demek ki bir bireyin kendi boyu içinde her evi kullanma yetkisi vardır. Toprak mülkiyeti siplerindir. Küçük aileler bu ortak toprağı zuğulara bölerek ayrı ayrı ekebilirler. Fakat mülkiyeti daima ortaktır ve gerektiğinde yeniden bölünebilir. Cengiz yasasına göre 40'ar evlik her toplulukta yılda 4 evlenme olması gerekirdi. Delikanlılar yoksul ise bu topluluklar paraca yardım ederek onların evlenmesini kolaylaştırırdı. Her 40 evde 4 evlenme olmazsa başkan sorumlu tutulurdu. Bu topluluklar boylardı. Türklerde iki türlü akrabalık terimi vardı. Biri boya yani karaktere özgüydü. Her birey boy içinde kendisinden büyük olan bütün erkeklere içi, kendisinden büyük olan bütün kadınlara aba adlarını verirdi. Kendisinden daha küçük olan erkeklere ini, kendisinden daha küçük olan kızlara singil, kendisiyle yaşıt olan erkeklere de atı adını verirdi. Bu sözcüklerde sonraları bir takım değişikliklere uğradı. Oğuzlar içi yerine ağa sözcüğünü, aba sözcüğü yerine de abla sözcüğünü yerleştirdiler. Atı sözcüğü de ata biçimini alarak başka anlamlara kullanıldı. Boyun hem ana boyu hem baba boyu biçimleri vardı. 2. Soy. Soy Latinlerin cogna, Almanların sippe, Fransızların parentel adlarını verdikleri topluluktur. İleride göreceğimiz Türk'ün topluluğunun dışında kalan amcaoğlu, teyzeoğlu, halaoğlu gibi yakın akrabanın toplamıdır. Soyda hem ana yönünden hem de baba yönünden akraba olanlar vardır. Birincilere ana soyu, ikincilere baba soyu denilir. Eski Türklerde ana soyuyla baba soyu değerce birbirine eşitti. Ana soyu ile baba soyunun eşitliğini kimi kurumlarda açıkça görüyoruz. Eski Türklerde soyluluk yalnız baba yönünden geçerli değildi. Ana yönünden de soyluluk aranırdı. Bir adamın tam soylu olması için hem baba yönünden hem de ana yönünden soylu olması gerekirdi. Bugün bile Harizm'deki Türkmenlerde bir kız hem babası hem de anası Türkmen olmayan bir erkeğe varamaz. Çünkü bir kişinin yalnız babasının Türkmen olması soylu olması için yeterli değildir. Bütünüyle soylu olması için kesin kes anası da Türkmen olmalı. Sülalelerin oluşumundan sonra da bu iki türlü soyluluk sürdü. Bu dönemde baba yönüyle prens olanlara Tigin, ana yönüyle prens olanlara Inal adları verildi. Bir şehzadenin Hakan olabilmesi için hem Tigin hem de Inal olması, yani hem baba hem de ana yönüyle sülaleden olmak gerekirdi. İran'ın Kaçar sülalesinde bu kural bugün de yürürlüktedir. Eski Türklerde sülale içinde soyda büyük olan şehzade hükümdar olurdu. Osmanlı hanedanında da kural böyleydi. Oysa gerek Avrupa'da gerek Mısır'da evde büyük olan şehzade hükümdar olur. Boy dönemi geçtikten sonra soy adları aile adı olmaya başladı. Çapanoğulları, Kozanoğulları gibi. 3. Türkün. Kaşgarlı Mahmud'a göre bir evde oturan asıl aileye eski Türkler Türkün derlermiş. Türkünle ilgili akrabalık terimleri boy içindeki akrabalık terimlerinin tersine olarak bireysel yakınlığı gösterirler. Akan, baba. Öke, ana. Er, koca. Konçuy, karı. Uru, oğul, erkek çocuk. Kız oğul, kız çocuk. Durkheim'ın yaptığı aile bölünmesine göre bu topluluğa baba ailesi diyebiliriz. Baba ailesi ataerkil aileden çok ayrıdır. Baba ailesinde babanın karısı ve çocukları üzerinde yalnız demokratik bir yetkesi, velayet vardır ki buna baba yetkesi ve koca yetkesi adları verilir. Ataerkil ailelerde ise aile başkanının gerek çocukları gerek karısı üzerinde sultası, yani sultanlık hakkı vardır. Çocuklarıyla birlikte karısı ve aile içinde bulunan öbür bireyler, aile başkanının sıradan malları ve mülkleri niteliğindeydi. Bunları isterse satar, isterse öldürürdü, isterse bir başkasına bağış olarak verirdi. Türk'ün Türklerce baba ocağı dediğimiz şeydir. Ailenin tapındığı, bu ocakta barındığı için ocağın ateşinin hiç sönmemesi gerekirdi. Bundan dolayıdır ki büyük ve ortanca kardeşler evlenerek Türk'ünü bıraktıktan sonra Türk'ünde ocak bekçisi olarak küçük kardeş kalırdı. Belirli zamanlarda baba ocağında toplanılarak atalara saygı törenleri yapılırdı. Türkler yurt gibi ocağı da unutmazlardı. Yurttan ve ocaktan uzaklaşmakla birlikte yurt ve ocak sevgisi onlarda güçlü bir bağlılık değerindeydi. 4. Bark. Eski Türklerde bir delikanlı evlenecek yaşa gelince bir yiğitlik sınavı geçirerek il kurulundan yeni bir ad alırdı. Böylece ildaş niteliğini erkek ermiş değerini kazanarak yurttaş haklarına sahip olurdu. Bundan dolayı babasının özel yetkisinden çıkarıp Hakan'ın genel yetkisi altına girerdi. Bu delikanlı ailesinin mallarından payını almak için babasının anasının ölmesini beklemezdi. Evleneceği sırada aile mallarından kendine düşeni öncelikle alırdı. Alacağı kız da Yumuş adıyla bir çeyiz getirirdi. Bu çeyiz ana ve babasının yakınlarının verdiği hediyelerden oluşurdu.